Ayrım 16.
Mevcut fabrikalar içinde üretimin yarıya yakın kısmını ihraç ederek atıl kapasite sorununa çözüm bulan tek lastik fabrikası %100 Türk sermayesiyle kurulan Lassa oldu. Lassa'nın kuruluşu için yola çıktığımız günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ayrılmış bulunan Atalay Coşkunoğlu, Sabancı Holding Genel Koordinatörü Turgut Özal'ı ziyarete gelmişti. Turgut Bey bizi tanıştırdı. Atalay Bey 1. Boğaz Köprüsü'nün yapımında emeği olan dinamik devlet kademelerinde tecrübesi büyük bir kişiydi. Kendisini Lassa projesinin başına geçirdik. Atalay Bey Lassa Genel Müdürü olarak işin başına geçince Türkiye'de daha önce kurulmuş ve faaliyette bulunan yabancı sermayeli 3 lastik fabrikasında daha önce çalışmış, yetişmiş elemanlar bize başvurmaya başladılar. Bunların genellikle bir iddiaları vardı. Biz yıllardır yabancı ülkelerde görgümüzü, bilgimizi arttırdık. Buradaki tesislerde üretimin her noktasını öğrendik. Artık lastik konusunda her şeyi biliyoruz. Yabancılardan ne know-how almaya gerek var ne de makine seçimi ve mühendislik hizmetleri için yabancılara para ödemeye değer diyorlardı. Biz bu söylenenlere inanmaya başlıyorduk ki bizi uyardılar. Lastikte kalitenin önemini, teknolojideki devamlı değişikliği, başkalarıyla rekabet edebilmek için en iyi, en ileri teknolojiyi almamız gerektiğini bize anlattılar. Bunun üzerine iki şey aramak üzere yola koyulduk, teknoloji ve dış para. Özellikle o yıllarda Türkiye'nin ödemeler dengesi gene bozulmuş, hazinede dolar kalmamış, dışarıda kredi itibarı pek iyi olmadığından kredi bulmak çok zorlaşmıştı. Biz de Lassa'ya gerekli döviz kredisini dışarıdan bulmak zorundaydık. Türk lirası ihtiyacından çekinmiyorduk çünkü Çimsa ve Kortsa hisse senetlerinin halka satışında halkın gösterdiği ilgi ve kısa sürede fon toplama imkanı bize cesaret veriyordu. Teknoloji olarak ilk gözümüze kestirdiğimiz firma Michelin firmasıydı. Paris'teki merkez bizim Brüksel'deki ofiste temas etmemizi istedi. Turgut Özal, Hüseyin Bayraktar, Hasan Güleşçi ve ben Brüksel'e gittik. Görüşmelerde şunları anladık. Michelin her ortak yatırımda çoğunluk hissesinin ve yönetimin kendisinde olmasını şart koşuyor. Türkiye'de yatırıma niyetli değiller. İştirak etmedikleri tesise de lisans, know-how vermiyorlar. Kortsa'da know-how ve ortaklık konusunda Hollanda'nın Akzo firmasıyla cilveleşmekten ağzımız yanmış. 2 yıl kaybetmişiz. Aynı şekilde Michelin'le cilveleşip 2 yıl kaybetmeyelim diyerek Michelin'in sayfasını kapattık. Japon, Alman, Amerikan, Fransız firmalarından kimi bulursak teknoloji arayışı içindeyiz. Nihayet Amerikan B.F. Goodrich firmasından müsbet haber geldi. O yıllarda bu firmanın Türk mümessili Burla Biraderler şirketiydi. B.F. Goodrich, Lassa'ya bağlı olarak kurduğumuz Lassa İhracat ve Pazarlama Şirketi'nin Türkiye genel mümessili olarak kabul etti. Bir miktar lastiği ithal ederek iç pazarda talep araştırması yaptırdık. Amacımız hem B.F. Goodrich markasını tanıtmak hem de Türkiye tipine uygun lastiği belirlemekti. Goodrich ile lisans anlaşması imzaladık. Firma makinelerin seçimi, montajı ve işletmeye geçiş işlerinde bize yardımcı olması için Hale & Kurgren isimli mühendislik firmasını bize tavsiye etti. Düşüncemiz İngiliz Farrell firmasıyla bağlantı kurup makineleri onlardan almaktı. Fakat makine alabilmemiz için makineleri satacak ülkeden döviz kredisi de bulmamız gerekiyordu. Merkez Bankamızın bu tip projelere tahsis edebilecek dövizi kalmamıştı. İngiliz hükümetinin İhracat Garanti Kurumu, ECG'de, Export Credit Guarantee Department, Türkiye'ye verilecek kredileri garanti etmediği için mecburen Amerika'ya yöneldik. Amerika'daki Akbank temsilcimiz Tarhan, danışman ön temasları yaptı. Sonra Atalay Coşkunoğlu Amerika'ya gitti. Nihayet ben de müzakerelere katıldım ve Amerika'nın İhracat Finansman Bankası Exim Bank'tan 55 milyon dolar kredi aldık. Duyduğumuza göre Exim Bank'ın ortak olmadan bir projeye verdiği en büyük kredi buydu. Lassa için krediyi kullanırken bir ABD dolarının kuru 16.32 Türk lirasıydı. Biz de 55 milyon dolar kredinin %90'ı olan 48 milyon 750 bin doları naklen aldık. Yürürlükte olan yasalar ve mevzuata göre yatırımcı dışarıdan borçlandığında dolar kaç lira ise o borcu o kur üzerinden ödüyordu. Biz 1 dolar 16.32 lirayken borçlandığımıza göre borcumuzu da 1 dolar karşılığı 16.32 liradan ödeyecektik. Buna kur garantisi adı veriliyordu. Kısaca o zamanki kurla 55 milyon dolar karşılığı 900 milyon liralık bir borç yükünü göze almıştık. Derken dolar yükselmeye, devalüasyonlar ve kur ayarlamalarıyla Türk lirasının değeri düşürülmeye başlandı. Bir gün geldi 1 dolar 25 Türk lirası oldu. Bu arada yatırımlardaki borçlanmalar için getirilen kur riski sistemi kaldırıldı. Yatırımcılardan döviz borcunun cari kurdan ödemeleri istendi. Sonuç şu oldu. 55 milyon dolar borcu alırken biz bu borcun karşılığını 900 milyon lira diye düşünmüştük. Kur riski garantisi kalkınca 55 milyon dolar dövizin 600 liradan karşılığı 33 milyar liraya yükseldi. 900 milyon lira borçlanıyorum diye yola çık, bir de bak ki senin kontrolün dışında döviz kurlarını hükümet ayarladı diye borcun 33 milyara çıksın. Borcunun yükselmesi bir yana, 900 milyon lira borcun yıllık faizi %15'ten 135 milyon lirayken 33 milyar lira borcun yıllık faizi %15'ten 4 milyar 950 milyon lira oluverdi. Nakit alım tablosunu 900 milyon lira borca yılda 135 milyon lira faiz ödemesine göre yapmışsın, öz kaynağın, kapasiten, fiyatların buna göre dengeli. Bir de bakıyorsun ki borç öz kaynağınla ölçülü olamayacak boyutlara 33 milyara ulaşmış. Öz kaynağın borcunun yanında küçücük kalmış, yıllık faiz yükü bile öz kaynağın boyutlarının üzerinde. Bu durumda tabii ki şirket zigzag yapar, halka hizmet vermede güçlük çeker, hissedarlar mutazarrır olur. Şimdi bu olayda bütün suç müteşebbiste midir? Bu müteşebbisin basiretsizliğinden mi olmuştur? Biz zorlandık. Daha önemlisi, halka açık tesisimize ortak ettiğimiz küçük tasarruf sahiplerine de mahcup düştük. Hisse senedine ödedikleri para karşılığı onlara bir şey dağıtamadık. İşte bu sıkıntılar sürüp giderken aynı şekilde bir dış borçlanmayı göze alamadık. Her şeyi pişen, düğmeye basınca da başlayacak birçok yeni yatırımdan da vazgeçtik. İFC Bölge Direktörü Mr. Faltas, bir projemiz için 50 milyon dolar yeni kredi vermeye hazır olduklarını, 1980 yılı ortalarında bana müjdelediğinde krediyi reddetmek zorunda kaldığımızı kendisine üzülerek bildirdim. Lassa'yı kurarken sermayede ortaklığın dağılımı şöyleydi. %22,5 Akbank, %2,5 Kortsa ve %2,5 Hacı Ömer Sabancı Holding olmak üzere Sabancı topluluğunun toplam %27,5 payı vardı. %2,5 Bayraktar ailesi pay almıştı. %25 Garanti Bankası, %10 Vakıflar Bankası ortak olmuş, kalan hisseleri yani %35 payı halka satmıştık. Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş bir şekilde halka açık pay dağılımı denemesi yapıyorduk. Ancak 1978 yılında kur garantisinin kaldırılmasıyla Lassa'nın üzerine binen ek mali yükler sebebiyle şirket yıllarca kâr edemez duruma geldi. Hisse senetleri halka satılırken o günün para değeriyle, yani bir ABD doları 16.32 lirayken 1000 lira verip bir hisse senedi alanlar, bir ABD doları 150 lira, 250 lira olduğu halde 1000 liralık bir hisse senedi karşılığı bir kuruş nema alamaz duruma düştüler. Panik içinde 3-5 yıl sonra 1000 liralık hisse senetlerini aynı fiyattan satmaya başladılar. Biz piyasada hisse senetlerinin fiyatları çok düşmesin, hissedarlar daha fazla zarara uğramasın düşüncesiyle fiyatları hiç olmazsa hisse senedinin üzerinde yazılı değerde tutmaya çalıştık, zorlandık. 1000 liralık hisse senetleri 1000 liraya almak zorunda kaldık. Sonunda Türkiye'de sanayinin halka açılması, hisse senetlerinin halka satılarak büyük tesislerin kurulması fikirleri yıkıldı. Sabancı ailesi %30 ortaklık payına sahip olduğu tesisin sermayesinin %95'ten fazlasına sahip hale geldi. Gerek yatırım ve gerekse işletme sermayesi konusunda yeni ve beklenmeyen yükleri omuzladık. Eğer Sabancı ailesinin Lassa'daki ortaklığı %30 oranında kalsaydı ve Sabancı ailesi buraya daha sonra yatırdığı imkanlarla benzer ortaklık modeline uygun 3 ayrı dev sanayi tesisi daha meydana getirseydi fena mı olacaktı? Bundan hem ekonomi kazanırdı hem de halkımızın sanayi katılımı yaygınlaşırdı. Bir taraftan kur garantisinin kalkmasıyla Lassa'nın karşılaştığı devasa dış kredi ödeme taksitleri, diğer taraftan petrol şoku neticesine daralan ve çöken iç talep Lassa gemisinin su almasını hızlandırdı. Şirket sermayesini acilen 1.2 milyar liradan 3 milyar liraya, daha sonra da 4.5 milyar liraya ve 10.8 milyar liraya çıkartarak öncelikle gemiyi su üstünde tutmayı başardık. Hasan Güleşçi'yi Lassa'ya kaptan olarak atadık. İlk hedef Türk sürücüsünün itimadını kazanacak kaliteyi gerçekleştirmekti. Bunu kısa zamanda başardık. İkinci hedef tam kapasite üretim yapmaktı. 2 milyon 200 bin adet yıl lastik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası olan Lassa, üretiminin yarısını zaman içinde ihraç ederek bu hedefe de ulaştı. Ve 1985 yılında dünyanın 23 ülkesine lastik satar olduk. Bu özel ve kritik günlerde Koç topluluğu Asil Çelik'le Lassa'nınkine benzer sorunlarla karşılaşınca güçlüklerin altından kalkamayıp onu devlete devretmek mecburiyetinde kalırken, bizim güçlükleri omuzlama basiretini, cesaretini ve gücünü gösterip bunda da muvaffak olmamız önemli bir olaydır. Güçlükleri omuzladık, güç günler geçirdik. Ama 1984 yılından itibaren Lassa'yı kendi ayakları üzerinde durmanın ötesinde ortaklarına önemli miktarda kar dağıtabilecek bir çizgiye de getirdik. Lassa'nın lastik üretmek üzere yola çıkması bir cüretkarlık. Türkiye'de yabancı sermayenin ürettiği adı yıllardır tanınmış ünlü markalar yanında Türk markasıyla lastik çıkarmak bir cüretkarlık. Türk markalı adı bile telaffuz edilmeyen lastiği dünya pazarına ihraç etmek bir cüretkarlık. Lassa bugüne kadar bu cüretkarlıklara dayalı olarak gelmiş ve kâr ediyor ise bu sadece Sabancı ailesinin değil Türk sanayinin bir başarısıdır. 32. Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası ortaklığımız. Babam Adana'da başarılı bir iş adamı olarak tanınınca İstanbul'da ortaya çıkan yeni kuruluşlara ortak aranırken kapısı çalınan bir müteşebbis haline gelmişti. Yapı ve Kredi Bankası kurulurken Kazım Taşkent, Garanti Bankası kurulurken Cabir Selek kendisini aramış, "Hacı ağa sen de bir miktar pay al" diyerek hisse senetleri satmışlardır. Daha sonraları Yapı ve Kredi Bankası'nın sermaye artırımlarında Fahrettin Ulaş'ın babamı arayarak satılmayan hisse senetleri ve kullanılmayan rüşan haklarını alması için teklifte bulunduğunu da bilirim. İşte bu olaylardan hisse senetleri çok dağınık olan iki bankada Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti Bankası'nın önemli hissedarlar arasına girdik. Yine Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası kurulurken babamın bu bankaya ortak olmasının hikayesini Reşit Egeli bana anlatmıştır. Genel müdür olarak Reşit Bey Adana'da ticaret odasında bir toplantı düzenlemiş. Adana'nın ileri gelenlerine Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın kurulmasındaki faydaları, ne iş yapacağını 1,5 saat anlatmış. Sonra "bilmem anlatabildim mi" diye sorunca bakmış bir sessizlik var, morali bozulmuş. Birden babam Hacı Ömer ayağa kalkmış, toplantıya katılanlara dönüp "ey ahali" demiş, "bu bankaya ortak olalım. Anladığım kadarıyla bu banka Amerika ile Türkiye arasında boru döşeyecek. Bu borudan Türkiye'ye dolar akacak. Biz de bu dolarla fabrika kuracağız." Reşit Egeli der ki benim 1,5 saatte anlatamadığımı Hacı Ömer 1-2 dakikada anlattı. Sonra hem kendi Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na ortak olmuş hem de arkadaşlarının ortak olmasını sağlamış. Yapı ve Kredi Bankası'nın kurucusu Kazım Taşkent'in düşünceleri çok ileriydi. Sermayesi halka dağılmış bir banka kurmuş, bir sermaye grubunun yönetime hakim olmasını önleyici tedbirlerle Türkiye'de zamanına göre ileri bir bankacılık uygulamasına yönelmişti. Bu çok ortaklı bankayı Kazım Taşkent kuvvetli kişiliği, bilgisi, tecrübesi ve basiretine dayalı olarak geniş bir otorite ile idare ediyordu. Ondan sonra gelen Fahrettin Ulaş da başarıyı sürdürdü. Ben Yapı ve Kredi Bankası'nın hisse senetlerinin Türkiye'de özlenen ve çok konuşulan tarzda çok kişiye dağılması olayını ilgiyle izliyor, aklımdan acaba bir gün biz de Akbank'ı bu şekle getirebilir miyiz diye geçiriyor, yönetimine büyük ilgi duyuyordum. Onun için İstanbul'a nakledince Yapı ve Kredi Bankası'nın ortaklar danışma kurulu toplantılarıyla genel kurul toplantılarına muntazaman devam etmeye başladım. Bir kısım insanlar Sabancı ailesinin önce tarımda sonra bankacılıkta, sigortacılıkta ve sanayinin muhtelif dallarında hızlı gelişmesini gıptayla izlerken başarının diğer faktörlerini anlamaya pek kafa yormadan Akbank faktörü üzerinde duruyorlardı. Bir bankaya sahip olan her ailenin Sabancı ailesinin gösterdiği gelişmeyi kolaylıkla gösterebileceği sanılıyordu. Kazım Taşkent bankanın başından ayrılır ayrılmaz Yapı ve Kredi Bankası'na göz diken bazı müteşebbisler bankanın hisse senetlerini piyasadan gizli gizli toplamaya başlamışlardı. Giderek bu hisse senedi toplama yarışı hızlandı. Hisse senedi toplayanlar rekabet içinde hisse senetlerine gereğinden fazla para ödüyor, sebebi sorulduğunda da "Sabancı alacaktı, o almasın diye biz daha fazla para verip aldık" diyorlardı. İstanbul'da Yeniköy'de bankanın sahip olduğu Yeniköy korusunda yapılan ve 40 kadar ortağın katıldığı ortaklar danışma kurulu toplantılarından birinde kürsüye çıkıp "Sabancı ailesi bankanın hisse senetlerini almıyor, almayacak da. Biz alsak yönetim kurulunun haberinin olması gerekir. Çünkü hisse senetleri pay defterine kayıtla devredilir. Var mı bugüne kadar bizden gelmiş bir devir isteği" diye açık konuşmama rağmen İstanbul'un akıllı geçinen ve önde görünen bazı iş adamlarının gözlerini açmak mümkün olamadı. Çünkü bazı hallerde insanların hissi davranmaları, hele işe biraz rekabet ve kıskançlıkla girerse doğruyu görmelerini engelliyor. Senaryo yazıldı, film oynandı. O kadar ki İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, TÜSİAD toplantılarında Sakıp Sabancı bankacılıkla tekelciliği getirecek, bir banka yetmiyormuş gibi şimdi de Yapı ve Kredi Bankası'nı arkadan garantiye alacak, bu yüzden Türkiye'de bankalar devletleştirilecek diye konuşmalar yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bu gürültünün gerçek yüzü bir süre sonra ortaya çıktı. Yapı ve Kredi Bankası'nın hisse senetlerini müteahhit Ayhan Şahenk'in topladığı anlaşıldı. Bankanın yönetiminde çoğunluk Ayhan Şahenk'e geçti. Yapı ve Kredi Bankası olayı bana bankacılık kesiminde çok ortaklı yönetimin güçlüklerini öğretti. Akbank'ı çok ortaklı hale getirme konusundaki fikrin Türkiye şartlarında çok erken olduğunu gösterdi. Garanti Bankası'nın ortaklık payları dağılmıştı. Sabancı ailesi olarak bizler 1955-60'lı yıllarda önde gelen en büyük 4-5 ortaktan biriydik. Garanti Bankası'nın bizim için bir önemi de Lassa Lastik Fabrikası kurulurken bu bankanın aynen Akbank gibi %25 pay alarak şirkete katılmasıydı. Akbank'ın da %25 payı vardı. Çok ortaklı Garanti Bankası'nı Cabir Selek idare ediyor, banka Cabir Selek'in bankası olarak biliniyordu. Küçük ortaklardan bazılarının hisselerini Cabir Selek bankanın memur tekaüt sandığına satın aldırmıştı. Tekaüt sandığı da onun emrinde hareket ediyordu. Bir gün duyduk ki Garanti Bankası'nı Cabir Selek Koç Holding'e satmak için Vehbi Koç'la temas halinde bulunuyormuş. Bu duruma kulağımızı tıkayıp gözümüzü kapayamazdık. Bir yanda ortaklık paylarımızın değerinin düşmesi, öte yanda Lassa'nın %25 payına sahip bankanın yönetiminin bir başka sermaye eline geçmesi söz konusuydu. Üstelik biz bankacılık konusunun içindeydik. Vehbi Koç'tan rica ettik, divan otelinde öğle yemeği yiyip durumu konuşalım dedik. Toplantıya kardeşim Erol'la katıldım. Vehbi Bey cankıraşla geldi. Yemekte şunu anlatmaya çalıştık. Bankada ciddi oranda ortaklık payımız var. Siz ekseriyet olacaksanız bizim azınlık haklarımızı koruyabilmemiz, olup bitenlerden habersiz kalmamamız için yönetim kurulunda bizim ortaklık paylarına karşılık bir üyelik temsil hakkı verin dedik. Vehbi Koç bunu katiyen kabul etmeyeceğini söyledi. Orada öğrendik ki Cabir Selek Bey'le anlaşıp yıllardır memur tekaüt sandığının elinde toplanan hisse senetlerini de ucuz fiyatla satın aldıklarından %50'ye ulaşmışlar. Bu oranın verdiği güvenle bizim azınlık hakkımızı tanımayı düşünmüyorlar. Ben Vehbi Bey, biz de piyasaya hisse toplamaya çıkarız, isteklerimizi size kabul ettiririz. Bu kadar çetin mücadeleye, kırgınlığa lüzum var mı dedim. Fakat onlar ısrar ettiler. Belki de o zaman bizim bu söylediklerimizi yapabileceğimizi düşünemediler. Herhalde %51 pay sahipliğinin her şeyi yapmaya imkan vereceğini sanıyorlardı. Biz ise 1/3 ortaklık payına sahip olanın bankada azınlık hakkını korumak için gerekli her türlü tedbiri alabileceğini çok önceden öğrenmiştik. Toplantıdan sonra kardeşim Erol'la birlikte Garanti Bankası ortaklık paylarının satın alınması için derhal teşebbüse geçtik. Yurt içindeki Lassa bayilerine ve bizim mallarımızı satan firmalara da ilgilenmelerini rica ettik. Koç Holding tehlikeyi bir süre sonra anladı. Fakat yeni hisse senedi alım kararını yetkili organlarından geçirip piyasaya çıkması epey zaman aldı. Bu arada biz oldukça önemli miktarda hisse senedi toplamıştık. Koç Holding piyasaya girince rekabet kızıştı, fiyatlar yükseldi. Aynı kişinin kapısını 1 saat, 2 saat arayla bir bizim adamlar bir onların adamları çalar hale geldik. O yıllarda Koç Holding'in en değerli ürünü Ford kamyonuydu. Bir Ford kamyonu almak için aylarca beklemenin yanında çok büyük farklar da ödeniyordu. Bize gelip hissemizi Koç'a satarsak bize bir Ford kamyonu veriyor diye fiyatı arttırmak isteyenler çoğaldı. Sonuçta biz bankanın %33'ten fazla sermayesine sahip olunca alımları durdurduk. Her işi disiplinli, muntazam, bilinçli yapan kardeşim Erol, gönülden çalışması sonucu bizim bu hedefe ulaşmamızı kısa sürede sağladı. Artık azınlık hakkımızı koruyabilecek güce erişmiştik. Genel kurulda %33'ten fazla oyu olan bir azınlık grubunun neler yapabileceğini anlayınca, Koç Holding konuya kendi görüşüne çözüm aramak arayışına girip Ankara'da yetkili çevrelerle temasa başladı. Bir çözüm çıkmayacağını görünce bizimle anlaşma masasına oturmak mecburiyetinde kaldılar. Biz de Koç Holding'e kendi isteklerimiz doğrultusunda bir protokol imzalattırdık. Bu protokolle yönetim kurulunda Sabancı ailesinin 2 üyesinin bulunmasını, bir murakabın bizim tarafımızdan tayinini, kredi komitelerine bu 2 yönetim kurulu üyesinden birinin katılmasını, bankanın sermaye artırımlarında Sabancı ailesinin muvaffakat şartlarını kabul etmiş oldular. Eğer işin başında Vehbi Bey yönetim kurulunda bizim bir tek üyemiz bulunmasını kabul etseydi bütün bu sürtüşmelere ve tansiyona gerek kalmayacaktı. Üstelik Vehbi Koç'un kabul etmediği bir üyeye karşı şimdi biz 2 üyemizin yönetim kuruluna girmesini ve bir murakabın bizden olmasını sağlıyorduk. Protokolü Rahmi Koç, Can Kıraç imzalamışlardı. Vehbi Koç Amerika'daydı. Dönüşünde beni evine yemeğe davet etti. Yemek ve sohbetten sonra Sakıp Bey şu ısrardan vazgeçin, bu protokol işi doğru değil dedi. Ben Vehbi Bey, azınlık hakkımızı korumak için istediğimiz bir yönetim kurulu üyeliğini çok görüp bu kadar tansiyonlu günler yaşamamıza sebep oldunuz. Şimdi bu güzel sohbetiniz ve nazik ikramınız karşılığı ben zorla kazandığım haklardan nasıl vazgeçerim dedim. Koç ve Sabancı ailelerinin ortaklık döneminde Garanti Bankası'nın yönetim kurulu ve kredi komitesindeki Sabancı ailesi temsilcilerinin azınlık haklarının korunması hariç hiçbir karara ve hiçbir krediye muhalefet reyleri mevcut değildir. Bankanın zabıtları şahittir ki yönetimde Koç Holding tarafından getirilen yöneticilerin başarısını engellemek için Sabancı temsilcilerinden hiçbir menfi davranış gelmemesine bilhassa özen gösterilmiştir. Garanti Bankası'nın yönetiminde sadece kredi konusunda değil, iştiraklerinin değerlendirilmesi konusunda da Koç Holding'in bize göre yanlışları oldu. Mesela Türkiye'de en fazla gayrimenkule sahip bulunan İstanbul Umum Sigorta, ki Assuranze Generali isimli İtalyan sigorta grubu ile ilişkilidir, satılarak bu gayrimenkuller elden çıkarıldı. Eski fakat temiz bir mazisi olan, borcu ve alacağı bulunmayan Kocaeli Halk Bankası, sonradan ismi Türkiye İktisat Bankası olarak değiştirildi, satıldı. Aynı şekilde Garanti Bankası'nın portföyünde bulunan, bir zamanlar Türk ekonomisinin en saygın kuruluşları olarak bilinen Zetin İplik Fabrikası, Yıldız Çamaşırları, Elka Suni Tahta Fabrikası, Gücüm Civata Fabrikası, Magürüs Otobüslerini, Deutz Minibüslerini yapan fabrika, bu fabrikanın mülkiyetinde bulunan ve rahmetli Terzi İzzet Ünver'den zamanında satın alınan İstanbul Bakırköy'deki çok geniş araziler satıldı. Bankanın zengin portföyü, zengin gayrimenkulleri boşaltıldı. Buna karşı banka yönetiminde tecrübeleri bulunmamasına rağmen bizim tecrübemizi değerlendirmemekte ısrar gösteren Koç Holding, Garanti Bankası'na başka alanlarda başarılarını ispatlamış, isim yapmış fakat bankacılığı bilmeyen Tanju Köseoğlu ve Can Kıraç gibi yöneticiler tayin etti. Bunların yanında da gene başka alanlarda başarılı olmuş fakat o tarihlerde henüz bankacılığı yeni öğrenmeye başlayan Erol Aksoy ve Evren Artam gibi gençleri genel müdür olarak getirdi. Bu yöneticilerin Garanti Bankası'na bankacılığı öğrenmeleri ve bankacılık tecrübesine sahip olmalarını sağladı. Sermayedarlar bankanın sadece imkanlarından yararlanıp bankaya ek kaynak aktarmamakta ısrarlı olunca bazı güçlükler doğdu. Her zaman olduğu gibi güçlüklerin faturası Sabancı ailesine çıkarıldı. Sabancı Garanti Bankası'nın başarılı olmasını istemiyor senaryosu hazırlandı. Bu senaryo İstanbul'dan sonra Ankara'ya götürüldü. Ankara'da hükümet katında yapılan toplantılarda kanunlarla sahip olduğumuz haklardan bazı fedakarlıklar yapmamız konusunda arayışlar oldu. Biz sadece kanundan gelen azınlık haklarımızı korumak hususunda özen gösteriyor, bunun yanında yönetime yardımcı olmaya bilhassa dikkat ediyorduk. Yasal olarak kendi inandıkları yönde gelişmenin imkansızlığını görünce bize geldiler. Garanti Bankası'ndaki hisselerimizi ya siz alın ya da sizdeki hisseleri bize satın dediler. Biz almayız fakat makul fiyatla satarız cevabını verdik. Sonra gördük ki müteahhit Ayhan Şahenk'le anlaşıp hisselerini ona satmışlar.